Ayrım 2. Kızılderili ve Çingene. Susan McBride. Sayfa 23. Mümkün değil, olamaz. Acı gerçeklere rağmen Abigail Brink hamile olduğuna bir türlü inanmak istemiyordu. Sabahtan akşama kadar hissettiği gelişigüzel bulantılar, sürekli tuvalete çıkma ihtiyacı ve iki aydır adet görmüyor olması bile onu ikna etmeye yetmemişti. Bütün bunların sebebi stresti ve o daha fazlasıyla stresliydi. Chicago'da Lincoln Park'ta satış yöneticiliğini yaptığı küçük sanat galerisi, bütçelerini kısan müşteriler ve azalan komisyonlar yüzünden eleman çıkarmaya başlamış, iflasın dönülmez eşiğine gelmişti. Nate evden ayrıldıktan sonra kirayı tek başına ödemek zorunda kaldığından işini kaybetmeyi göze alamazdı bile. Abby kendini ayaklı bir klişe gibi hissediyordu. Kırkına merdiven dayamıştı. Orta yaş krizine yaklaşıyordu ve her şeyi bir arada tutmakta epeyce zorlanıyordu. Yani hamile falan olamazdı. Şu anda hiç sırası değildi. Bebek sahibi olmayı planlamamıştı. Ayrıca bir anlam da ifade etmiyordu. Olamaz diye söylenip duruyordu. Çünkü onun yaşındaki kadınların anemiye yatkınlıklarıyla ilgili istatistikler okumuştu. Yine de aklının bir köşesinde bunun doğru olabileceğine dair küçük bir umut vardı. Tahminler yürütmekten vazgeçip işten eve dönerken bir eczaneye uğradı. Yeni bir diş fırçası, sabun ve hamilelik testleri aldı. Ceketini çıkarma zahmetine bile girmeden kendini doğruca tuvalete atıp evde yalnız olmasına rağmen kapıyı arkadan kilitledi. Nate ile haftalar önce ettikleri kavgadan sonra Nate şehrin öbür yakasına taşınmış, kardeşi Mirren'la beraber koltukta pineklemeyi seçmişti. Arada bir su içerek bir saat içinde 3 plastik çubuğa çişini yapmayı bir şekilde becermişti. Tam 10 dakika boyunca her bir oval boşlukta ikili pembe çizgiler belirene kadar gözünü dikip çubuklara baktı. Hamile, hamile, hamile. Test kutusunun içinden çıkan resimli açıklamadan hamile olduğu açıkça anlaşılsa da 40 yaş ve üstü kadınlarda hipofizer HCG denen bir şey yüzünden yanlışlıkla pozitif sonuç çıkabileceğine dair bir uyarı da vardı. Abby'nin 39 yaşına veda etmesine aylar vardı ama yine de şüphe tohumları içine düşmüştü bir kere. Ertesi sabah erkenden doktora gitti. Kan vermek için beklemeye koyuldu. Beklerken de sürekli mononükleoz, estein, bar virüsü ya da anemi gibi bir hastalığı olduğuna inandırmaya çalışıyordu kendini. Umduğu gibi başka bir hastalık çıkarsa reçetesi satılan hamilelik testlerinin işe yaramaz olduğu da ortaya çıkmış olacak. Yemek yiyemediği ve uyuyamadığı da düşünülürse bu bulgular daha anlamlı bir şeyi işaret edecekti. O gece ne çalışabildi ne de uyuyabildi. Kan testinin sonucunu düşünüp durdu. Gözlerini tavana dikip böylesine uygunsuz bir sırada başına böyle bir şeyin nasıl gelebildiğine hayıflanıyordu. Ertesi gün öğleden sonra Dr. Epps test sonuçlarını bildirmek için aradığında Abby elinde olmadan "Kararınız nedir?" diye sordu. Tırnak etlerini kemirip duruyordu. "Lütfen ya demir vitaminleri içmem ya da tatile çıkmam gerektiğini söyleyin. Hiçbir hastama tatile çıkmamasını salık vermem ama bu gerçeği değiştirmez. Her şey gayet normal ama..." Doktor Epps bir an tereddüte düşmüştü. "Ama ne?" diye sordu Abby. Avurdunu ısırırken ağzına kan tadı geldi. "Tebrik ederim Abigail. Kesinlikle %100 hamilesin. Emin misiniz?" "Hiç şüphe yok." diye şakıdı doktor. "Bir ultrason çekmemiz gerek. Kaç haftalık olduğunu tam olarak hesaplamak için. Gerçi hormon seviyelerine bakınca 7 ya da 8 haftalık olduğu görülüyor. Doğum öncesi vitamin kullanımına da başlatacağız seni. Randevu alman için seni Nancy'ye de aktarayım mı?" "Daha sonra." diye geveledi Abby. "Ben sizi ararım, olur mu?" Telefonu elinden ne ara düşürdüğünü, ağzı bir karış açık, fal taşı gibi olmuş gözlerle dizleri titreyerek ne kadar zaman dikilip kaldığını bilemedi. Bir kaygı nöbeti geçirdiği ortadaydı. Mutfağa gidecek kadar toparlandığında buzdolabının kapağındaki takvimi kaptığı gibi geriye doğru gidip hesaplamaya çalıştı. Nathan'la o 2 ay boyunca birlikte olmuşlar mıydı? Yeni yıldan beri araları gitgide açılmıştı. Bunda ikisinin de suçu vardı. Yine de aslında tek bir kez olması bile yeterliydi, öyle değil mi? Prezervatifsiz geçen bir gece ve tek bir şansı sperm bile bu işi bitirebilirdi. Keşke kavga etmeseydik diye düşündü Abby. Keşke bu kadar farklı hayatlar yaşamasaydık. Her şeyin farklı olmasını ne kadar çok isterdi. Can havliyle hemen Nate'i arayıp bebeğim inanamayacaksın diyebilmeyi ne çok isterdi. Ama yapamazdı. Gözleri yaşarmaya başlayınca takvime bakıp durmaktan vazgeçti. Tarihleri saptayamayacak kadar yorgundu. Galeride geçirdiği uzun günler, tuvali ve boyalarla odasına kapanarak geçirdiği akşamlar, ilişkilerinde eksilmekte olan şeyleri görmekten kasıtlı olarak kaçıp durmak onu harap etmişti. O kendini saklarken Nate de daha iyisini yapmamış, kendini bilgisayara vermiş, yeni uygulamalar üzerinde çalışmış, olmadık saatlerde kafelerde toplantılara gitmişti. Abby'den ziyade kendi amaçlarına odaklandığı ortadaydı. İlişkilerini yola koymak için gösterdiği son çaba da sefil bir şekilde başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Durumumuzla ilgili bir şey yapmamız gerek. Nate'in en çok çekindiği konuyu başlatan fitili ateşleme cesaretini gösterip onunla 2 hafta önce yüzleşmişti. Bu şekilde devam edemeyiz. Bu doğru bir karar değil. Bozuk değilse düzeltmeye çalışma demişti Nate. Gergin gergin sırıtsa da Abby onun gözlerindeki paniği görmüştü. Ne zaman hayatlarıyla ilgili bir konuyu gündeme getirmeye kalksa Nate hemen geriliyordu. Yeni bir çatal bıçak takımı almak gibi basit bir şey bile söylese Nate bunu E ile başlayan o sözcük hakkında uzun bir nutuk çekecekmiş gibi algılıyordu. Belki küçük bir kasabadan geldiği için, belki de babasız büyüdüğünden, Abby'nin bir yatağı ve bir evi paylaşmanın ötesine geçen gelenekçi bir yapısı vardı. Birlikte yaşamanın daima evlilikle sonuçlanacağına inanmıştı. Her geçen gün bir yuva özlemiyle daha çok yanıp tutuştuğunu anlamış ama Nate'in böyle bir niyeti olmadığını ve bunun altından kalkamayacağını üzülerek fark etmişti. Boşuna çabalıyormuşum gibi geliyor demişti ona. İlk defa da söylemiyordu bunu. Olduğun yerde saymaktansa ilerlemek istemez misin diye sormaktan alamamıştı kendini. Çok geç kalmadan önce bunu kalıcı hale getirmek istemez misin? Geç kalmaktan kastın nedir ki? Bunu halletmek için uygun zamanı beklemenin bir sakıncası yok demişti Nate. Birlikte geçirdikleri 6 yılın emin olmak için yeterli olmadığını hatırlamak ister gibi. Annemle babam 20 yıllık evlilikten sonra boşandılar. Böyle durumlarda hep başvurduğu savunmaydı bu. Bugün hissettiklerinle yarın hissedeceklerinin aynı olacağına dair bir garanti yok ki. Tamam, ailesinin boşanmış olmasının onda yarattığı travmayı anlayabiliyordu Abby. Ama onun ömür boyu sürecek bir beraberliğe direnç gösterdiğini görene kadar bunun ne kadar şiddetli bir sarsıntı olduğunu anlayamamıştı. Tabii bunu usturuplu bir bahane olarak kullanmıyor da olabilirdi. Her iki durumda da Nate'in savunması gittikçe yavaşlıyor, Abby de yaşlanıyordu. İnsan birini gerçekten seviyorsa onunla sonsuza kadar birlikte olmak düşüncesinin huzur vereceğine, hatta bunun alnına yazılmış olduğuna inanıyordu o. Hiçbir şeyin garantisi yok dedi Abby. Söyleyeceklerinin en güzel kısmı buydu. Babam deniz aşırı ülkelere gitmeden önce annem onunla evlenme şansını bulamadı. Kalmasını istemediği için daima pişmanlık duyduğunu biliyorum. Gretchen Brink hiç evlenmemiş. Abby'nin bildiği kadarıyla Sam Winston'dan başka kimseye aşık olmamıştı. Annesi ona açıkça anlattığı için değil, davranışlarından, sesinin tonundan, Sam'in adı her geçtiğinde bakışlarının yumuşayıvermesinden anlamıştı bunu Abby. Annesi gibi yalnız olmak ve keşkelerle yaşamak istemiyordu. Abby ve Nate anı yaşamalıydı. Kimse gelecekte neler olacağını bilemezdi. İkisi de 50 yıl daha yaşayabilir ya da yarın tren istasyonunda raylara düşüp ezilebilirlerdi. Aslına bakılırsa Abby, Nathan March'ın sahiden sevmişti. Nate'in duyguları da karşılıklı olsaydı ona bağladığını ifade etmesi, mesela nişan yapması gayet makul olabilirdi. İhtiyacın olan tek şey aşk demişti Abe ısrarla. Çünkü buna gerçekten inanıyordu. Nate ise hafifçe burnunu çekip o dediğim Beatles şarkısı gerçek değil diye cevap vermişti. Ama Abigail şarkıların tıpkı resim gibi çoğu kez evrensel gerçekleri ortaya çıkardığına ve dünyanın dönmesini sağlayan şeyin sevgi olduğunun da bu gerçeklerden biri olduğuna inanıyordu. Onun istediği pizzanın parasını ödeyen, onu öpüp ne kadar seksi olduğunu söyleyen, her ne kadar bunlar hoş şeyler olsa da bir oda arkadaşı değil, geleceğe taşıyacağı sarsılmaz bir bağdı. Sonunda kararlı davranarak ona ultimatum verdi. Şu anda benimle sonsuza dek yaşamak istediğinden emin değilsen, bir karar verene kadar başka bir yere taşınsan iyi olur. Gitmemi mi istiyorsun yani? Nate başlangıçta çok şaşırmıştı. Sonra gülmeye başladı. Şaka yapıyorsun değil mi? Sırf senin evlilik masalına inanmıyorum diye beni sebetliyor musun? Seni sebetlediğim falan yok Nate'in. Hayatının aşkı ben miyim, değil miyim? Bir karar verene kadar buradan gitmeni istiyorum. Abe elinden geldiğince açık olmaya çalışmıştı. Nate kaşlarını kaldırıp alay eder gibi bakmış. Hayatımın aşkı mı demişti. Bunun ne kadar demode olduğunu farkında mısın sen? Sana öyle geliyor olabilir ama bence öyle değil. Nate alay ettikçe o daha da sinirlenmişti. Nasıl bu kadar duygusuz olabiliyordu? Birlikte geçirdikleri 6 yıldan sonra Abe'nin isteklerinin ne olduğunu hala anlayamamış mıydı? Konu evliliğe gelince Nate'in psikolojik bir engeli vardı sanki. Emin değilsen kendine daha uygun birini bulacağını düşünüyorsan seninle daha fazla vakit geçiremem. Bu yıl 40'ıma basıyorum. Kaybedecek zamanım yok ve benim sana önem verdiğim kadar senin de beni önemsediğini bilmek istiyorum. Ama artık bundan şüpheliyim. Lütfen Abs, hiç komik değil. Nate yüzündeki gülüş silinene kadar ona baktı. Nihayet şaka yapmadığını anlamıştı. Sen gerçekten ciddiysin. Kesinlikle. Vay canına. Nate'in Adem elması inip kalktı. Alnı karıştı. Seni sevdiğimi biliyorsun. Yoksa yanında olmazdım. Seni yıllar önce terk ederdim. Hala buradayım. Çünkü sabah kalkıyorum ve günü seninle geçirmek istiyorum. Bu yeterli değil mi? Yanakları kıpkırmızı olmuştu. Diz çöküp teklif etmemi mi istiyorsun? Sırf duymak istediğin şeyi söylemek için sana sonsuza kadar söz mü vereyim? Hayır. Amy başını iki yana salladı. Gözleri yaşarmıştı. Gerçekten inanmıyorsan hayır. Nate dudaklarını sıktı. Kederle ona baktı. Ela gözlerine karanlık çökmüş, yaralanmıştı. Ne istersen yaparım dedi sonunda. İsteksizce. Patron sensin. Haklı olabilirsin. Belki ikimiz de biraz düşünmeliyiz. Bunu söylemek içini parçalasa da evet düşünmeliyiz diye onayladı Amy. Ve böylece Nate çamaşırlarını, tişörtlerini, çoraplarını, diş fırçasıyla diş macununu spor çantasına doldurdu. Kapıdan çıkmadan önce bir an durup onun elini tuttu. Abe toparlanana kadar Miriam'ın yanında kalacağına dair bir şeyler mırıldandı. Başını önüne eğip ayaklarını sürüye sürüye koridorda giderken sanki Abe'nin onu geri çağırmasını, ciddi olmadığını, parmağına bir yüzük takmanın hiçbir önemi olmadığını söylemesini bekler gibiydi. Ama vardı. Çok önemi vardı. Abe onun arkasından kapıyı kapatıp sürgüledi. Nate'in her an geri gelip anahtarını kilide soktuğunu, Abe'nin elbette hayatının aşkı olduğunu, onsuz yaşayamayacağını söyleyerek hüngür hüngür ağladığını hayal etti. 5 dakika geçti. Ardından 20 dakika daha. 1 saat sonra Abigail onun dönmeyeceğinden emin olmuştu. En azından şimdilik. Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırmıştı ve şimdi bununla yaşamak zorundaydı. Bu kavga çok geride kalmış gibi geliyordu. Özellikle de Doktor Epstein'den gelen telefondan sonra. Nate'den ayrı kaldığı 2 hafta ona yıllar gibi gelmişti. Sadece birkaç kez telefonda konuştukları 14 uzun gün. Nate bazı eşyalarını almak istemiş, bu yüzden aramıştı. O geleceği zaman Abe evde olmamaya özen göstermişti. Onu görmek aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramazdı. Kendini özgür bir kadın olarak görmesine rağmen onsuz kendini yersiz, yurtsuz, zayıf hissediyordu. Sanki gayet sağlıklı, çalışan bir iç organını çıkarttırmış gibiydi. Sonra bebeği olacağı haberini aldı. Nate'in bebeği. Bu kaldıramayacağı kadar ağır bir yüktü. Abe içinde yeni bir hayat yeşerirken bir parçası Nate'e de ait olan bir bebek büyürken evde yalnız kalamayacağını biliyordu. Bu işin altından kalkacaksa her şey şeyi halledecekse bu evde kalmamalıydı. Nate'e bunu söyleyemezdi. Hamile kaldığı için onu kendisine mecbur bırakmak istemiyordu. Nate geri dönecekse, yeniden başlamak için bir karar alacaklarsa, bunun sebebinin sadece ve sadece birbirlerine olan aşkları olması gerektiğini düşünüyordu. Chicago'daki arkadaşlarına bir şey söyleyemedi. Çünkü Nate'in de arkadaşlarıydı onlar. Ağızlarından kaçırabilirlerdi ve Abby buna hiç hazır değildi. Bu durumdayken sığınabileceği tek yer eviydi. Biraz mola verip derin bir nefes almak için can atıyordu. Derin derin nefes almak. Anne olmak her şeyi değiştirmişti ve onu en iyi anlayacak olan kişinin annesi olduğunu biliyordu. Gretchen, Abby'yi tek başına doğurmuştu. Abby de bunun dünyanın sonu olmadığını kendisine hatırlatması gerekiyordu. Ayrıca açıklayamadığı şekilde büyüdüğü o çiftlik evine gitmeyi, o sakinliği içine çekmeyi, bir zamanlar babasına çocukken pek çok kez düşündüğü doğum günü pastasını her üfleyişinde geri dönmesini dilediği babasına ait olan odasında eski yatağında uyumayı çok istiyordu. Hiç tanımamış olsa da hayatında çok önemli bir yeri vardı. Samuel Henry Winston, bir ceviz yetiştiricisinin oğlu, bir yağmur duacısının torunu ve annesinin en iyi arkadaşı. Abby'de sadece tek bir fotoğrafı vardı. Gretchen yıllar önce vermişti. Delikanlılık çağında tulum giymiş, uzun suratlı, siyah saçlı, keskin bakışlı bir genç. Kimseye benzemezdi. Kimse onun gibi doğaya uyum sağlayamazdı, demişti annesi. Sam ağladığında gökteki bulutlar da onunla beraber ağlardı. Abby uykudan önce masal dinler gibi annesini dinler, Gretchen anlatırdı. O nadir gülüşlerinden birini gösterdiğinde ise güneş gözlerimizi kör edecek kadar parlardı. "Sence beni görüyor mudur?" diye sordu Abby. Annesi coşkuyla başını sallar. "Seni daima izlediğine dair bir his var içimde. Sana sandığından daha yakın ve geri dönebilseydi mutlaka dönerdi, eminim," derdi. Tıpkı Abby'nin şu anda dönmek istediği gibi. Belki bu bebek yolunu şaşırdığına, hayatını fazlasıyla Nate'e göre yaşadığına, kendisi için önemli olan şeyleri bir kenara bıraktığına dair bir işaretti. Annesi ve teyzeleri, çiftlik, aile, babası, elini karnına koyup eve gidiyoruz dedi. Yavaşça iç geçirip cep telefonunu aldı. Bir an tereddüt ettikten sonra Walnut Ridge'i aradı. Annesinin telefonu çaldı. Çaldı ama cevap veren olmadı. Abby biraz endişelenmişti. Birileri mutlaka evde olurdu. Gretchen yoksa Benny teyze, o da yoksa Dreddy teyze. Kapatıp yeniden aradı. Bu sefer de meşgul sinyali aldı. Belki de hatlarda bir arıza vardı. Yine sincabın biri kabloları kemirmişti galiba. Birkaç defa daha olmuştu böyle. Tamir için servisi çiftliğe getirmek ölümdü. Neyse fark etmez dedi kendi kendine. Telefonu kapattı. Ofisi arayıp Alan'a birkaç gün hastalık izni alacağını söyleyecek. Sonra çantasını toplayıp istasyona gitmek üzere bir taksi çağıracaktı. Annesi ona defalarca "Bana ihtiyacın olursa hep yanındayım. Daima yağmur da yağsa, güneş de açsa," demişti. Ve şu anda Abby'nin annesine şiddetle ihtiyacı vardı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 34.